Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'ini okuyoruz. Rabbimize hamd ediyor ve onun izniyle İnşallah Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 6016. hadis-i şerifi okuyacağız ilk olarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yine diyelim ki Abdullah İbni Ömer bize aktaracak. İshak bin Said babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hac dönüşünde İbni Ömer ile birlikteydim. Bir ara yanımızdan Yemenli bir kafile geçti. Yemenli bir kafile. Eğerleri deridendi. Develerinin yularlarına kıldan hızmalar takmışlardı. Abdullah İbni Ömer onları görünce veda haccında ashabıyla birlikte dönen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kafilesine çok benzeyen bir kafile görmek isteyenler şu kafileye baksın dedi. Yani bir garibanlık var. Bunu görünce Abdullah İbni Ömer demek ki o gün Müslümanların durumları kervanları, develeri, develerinin koşumları biraz daha değişmiş, biraz daha varlıklı hale gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatı ya da işte kafilesinin durumunu görmek isteyen bunlara baksın dedi. O günlerde bile bir başkalaşma olmuş Müslümanların hayatında demek ki. 6018. hadis-i şerif şöyle. Babam İbni Ömer ile birlikte günahlara bulaşmadan önce bize dua etmeleri için hacıları karşılamaya çıktık diyor Habib bin Ebu Sabit. Habib bin Ebu Sabit şöyle diyor. Babam yani Abdullah İbni Ömer ile birlikte günahlara başlamadan önce bize dua etmeleri için hacıları karşılamaya çıktık. Hacılar günahlarını sildirip de dönüyorlar yurtlarına. Tekrar hayata hemen girmeden sıcağı sıcağına tertemiz iken onlarla kucaklaşıp onların dualarını almak için karşılamaya çıkmanın güzelliğini anlatan bir hadis-i şerif bu. Yani karşılama niçin var? Onlardan dua alma derdiyle. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde okuyoruz. 6028. hadis-i şerif şöyle. Abdullah İbni Ömer'in şöyle rivayet ettiği bize aktarıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatının son günlerinde bize yatsı namazını kıldırdı. Namazını bitirdikten sonra bu geceyi görüyor musunuz? Bu geceden 100 yıl sonra bugün yaşayanlardan yeryüzünde hayatta kalan kimse olmayacaktır buyurdu. Bugün insanlar Resulullah'ın bu 100 yıl konusundaki sözünü yanlış yorumluyorlar. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle o gün yaşayan neslin 100 yıl sonrasında sona ereceğini kastetmişti diyor Abdullah İbni Ömer. Dolayısıyla sanki 100 yıllık bir süreyle insanlığın değiştiği ifadesini de anlama imkanımız var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında var olanlardan hiç kimse 100 yıl sonra olmayacaklar. Dolayısıyla böylesi bir döngü bundan sonra da devam edecek. İnsanlar kafir olsun mümin olsun ölecekler ve hesaba çekilecekler. İyiler cennete, kötüler cehenneme gidecek. Yani bizler yenileceğiz, bizler Müslümanlar yok olacağız, öleceğiz de onlar duracak mı? Kafirler, onlar durmayacaklar. Onlar da bu ölümü yaşayacaklar. Dolayısıyla ölüm noktasında Müslümanların daha sakin olması lazım. İşte şöyle olaylar var, şöyle problemler var, şöyle tıbbi sıkıntılar, sağlık şöylesi filan diye kafayı bu noktalarda biraz daha rahatlatmak gerekiyor. İmanımızla bilelim ki yeryüzünde ölüm vardır. Müslümanın hayata dair dikkatli olması, verilen emaneti zayi etmemesi gerekmekte, fakat bununla birlikte yasayı da unutmaması gerekiyor. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 6029. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minber üzerinde durup şöyle buyurduğunu işittim. Sizden önceki ümmetlere göre sizin dünyada kalacağınız süre ikindi namazı ile güneş batımı arasındaki süre kadardır. Tevrat ehline Tevrat indirildi ve gün ortasına kadar onunla amel ettiler. Yani öğleye kadar. Daha sonra amele güç yetiremeyince her birine hakkı olan kıratı, yani karşılığını, mükafatını birer birer ödedi Rabbimiz, sanki verdi. Sonra İncil ehline İncil indirildi. Onlar da ikindi namazına kadar onunla amel ettiler. Onlar da amele güç yetiremeyince her birine hakkı olan kıratı birer birer ödendi. Sonra sizlere Kur'an indirildi. Siz de güneş batana kadar onunla amel edeceksiniz. Ve karşılığında her birinize hakkı olan iki kırat verilecek. Kendilerine Tevrat ve İncil gönderilenler, Rabbimiz, onlar bizden daha az amel etmelerine rağmen neden daha fazla ücret alıyorlar dediklerinde, Allah onlara, ücretinizi verirken size haksızlık ettim mi diye sorar. Hayır dediklerinde Allah, bu benim ihsanımdır, onu dilediğime veririm buyurur. Müslümanların, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin vaktidar fakat amellerinin karşılığı daha bol ve bu da bize verilen Rabbimizin bir ikramıdır. Evvelkilere adaletsizlik yapılmamış, haklar ödenmiştir hem de tamıyla, bize de Rabbim lütfetmektedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın lütfunu kazanmak için bu kısa sürede daha çok çabalamak zorundayız. Yine daha evvel okuduğumuz hadis-i şeriflerden birisi 6030 Abdullah İbni Ömer aktarıyor. İnsanlar deve sürüleri gibidir. Her 100 deveden binmek için bir tane bile zor bulunur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Burada şunu anlıyoruz. İnsanlar çok, fakat insanlar içerisinde kabiliyetli olan, yetenekli olan, iş görücü olanları çoğu zaman bulunmaz. Bu farklı bir durumdur. Allah-u Teala kimselere, insanlara değişik özellikler, yetenekler, kapasiteler vermiştir. İçlerinde böyle binilecek 100 devenin içerisine bir deve anca çıkar diyor Peygamberimiz. Yük yüklenebilir, kesilebilir, yani bir takım işleri yarayabilir. Yani etinden, sütünden, yününden faydalanır, Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerdendir. Ama binilecek kıvamda ve kalitede bir tane anca çıkar diyor. Toplumların içinde de durum böyledir. Yani on liderlik yapacak, toplumu çekip çevirecek, bir önderlik, bir lokomotiflik yüklenecek, insanları bir noktadan bir noktaya taşıyacak kişiler azdır. 6032. hadis-i şerif ise şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yahudiler sizinle savaşacak ve siz onlar üzerinde hakim olacaksınız. Hatta taşlar, ey Müslüman, şu arkamda bir Yahudi var, onu öldür diyecektir. Dolayısıyla bu ileriye dönük Efendimizin bir haberidir ve bu mutlaka gerçekleşecektir. Yahudilerle bir savaşımız olacak. Siyonizmle şu anda, Yahudilerle, Yahudi zihniyetiyle savaşımız devam ediyor. Karşımızda bilim felsefesinin hakim olduğu maddeci bir dünya var ve Müslümanlar şu anda zihinsel planda onunla kavga ediyor. Hayatın her zemininde onlarla bir mücadelemiz var. Ve şu an itibariyle onlar önde ve güçlü görünüyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu haberi bizi mutlu edecek. Yani buna dayanıp yatmayacağız. Fakat bununla bir hayat, bir ufuk kazanacağız. Bu iş bu şekilde olacak. Yani taşlar bile haber edecek ki ardımda bir Yahudi var, onu öldür. Allah'ın dinini bozmuş, Müslümanlara kastetmiş bir zihin var, onu bitir diyecek. Ve Müslümanlar Allah'ın izniyle bu savaşta başarılı olacaklar, kazanacağız, hakim olacağız Efendimizin müjdesiyle. 6035. hadis-i şerif ise şöyle. Salih rüya peygamberliğin 70 bölümünden bir bölümdür. Peygamberlik bitmiştir, kesilmiştir, Allah artık bize vahyetmeyecek. Ama Müslümanın göreceği hayırlı, salih, Allah'la barışık olan rüyalar ki bunun tespiti de güç, birer vahiy parçası gibidir. Müslüman bunlarla hayatını yönlendirebilir. Fakat birisinin gördüğü rüya diğerleri için bağlayıcı olmaz. Kişi eğer şeriatı, Allah-u Teala'nın kitap ve sünnette bize buyurduklarına ters bir rüya görse, bu rüyaya uymak zorunda da değildir. Bu rüyanın hayırla yorumlanması Müslüman alimlere götürülerek ya da o kişinin hayrını isteyen kimselerle paylaşılarak çözülmeye gayret edilmelidir. Değerlidir ve salih rüya her yere herkese söylenmez. Google'da yorum arıyor adamlar. Böyle şey olur mu? Senin gördüğün rüya belki çok tatlı bir müjdedir, bir uyarıdır. Bunu olur olmaz adamlarla paylaşmak anlamsızdır, Allah korusun. Neyi, kime danışacağız? Neyi, kime emanet ediyoruz? Bu öyle herkese söylenecek bir şey değil ki. Müslüman kendisine verilen kıymete, kendisine verilen bu değerli emanete sahip çıkacak her konuda. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6036. hadis-i şerif ise şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin din kardeşinin istediği bir kadına dünürcü olmasını yasakladı. Yani birisi dünürlüğü devam ederken ona dünür olunmaz. Ancak ilk isteyen ondan vazgeçer veya izin verirse diğeri onu isteyebilir. Bu şekilde dünürlük varken bir pazarlığı kızıştırmak anlamında araya girmek başka şeyler için de caiz değil. Hele evlilik noktasında Efendimiz net bir ifadeyle bunu yasaklıyor. 6052. hadis-i şerife gidelim inşallah. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Niçin böyle atlıyorum? Çünkü bu hadis-i şeriflerin pek çoğunu elhamdülillah okudum, konuştuk. Ahmet bin Hanbel müsnedinde ravilerin farklılığı sebebiyle tekrarlar var. Bu tekrarları okumak da aslında çok hoş olur. İnşallah bu kitap elinizde olduğu zaman bunu okuyacağınızda sırayla okuyup gitmeniz gerekir ve bunun mutlak faydası vardır. Nasıl Rahman suresindeki tekrar eden ayetler yüreğimize Allah-u Teala'nın söylediklerini perçinliyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen aynı kalıptaki gibi hadisleri okuyup durmanın da bizde bir iman oluşturacağına inanıyorum. Ancak böyle aktarırken belki biraz güçlük olacağından seçerek okuyoruz. Mümkün mertebe atlamamaya çalışıyorum. Yani söylenmemiş bir hadis-i şerifi bırakmamaya gayret ediyorum. Bilebildiğim, hatırlayabildiğim kadarıyla okuduklarımızı okumuyorum sadece. Bazen de tekrar da ediyoruz. Evet, 6052. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mümin kimse yaprakları dökülmeyen ağaç gibidir buyurunca, insanların kafasına çöldeki ağaçlar geldi. Hepsini düşündüler. Benim aklımda hurma ağacı oluştu. Fakat konuşmaya utandım. Başka bir rivayette Hazreti Ömer'den korktuğunu söylüyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hurma ağacıdır buyurdu. Bunu Ömer'e söylediğimde evladım konuşmaktan seni alıkoyan neydi? Vallahi onu söylemiş olman şunun veya şunun benim olmasından daha sevimliydi dedi. Bazen çocuklar bu ayarı bilemezler. Hani baba bir konuda kızar. Baba hep kızacak zannıyla daha hayırlı şeylerden de vazgeçerler. İşte Hazreti Ömer diyor ki vallahi bunu söylemem benim için şundan şundan daha hayırlıydı. Müslüman hurma ağacı gibi sürekli sabır ve şükür halindedir. Belalar olduğunda da kendisine mükafatlar, iyilikler dokunduğunda da yeşildir. Yani sabır ve şükür bu yeşilliği sanki anlatmaktadır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6054. hadis-i şerif şöyle. Nadir oğullarına ait olan Büveyre hurmalığını Peygamberimiz yakıp kestirdi. Bunun üzerine Allah-u Teala Haşr suresi 5. ayet-i kerimeyi indirdi. İnkarcı kitap ehlinin yurtlarında hurma ağaçlarını kesmeniz veya onları kesmeyip gövdeler üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyledir. Allah yoldan çıkanları böylece rezilliğe uğratır. Hurma ağaçlarının bir kısmı kesildi, bir kısmı kaldı. Burada bir takım polemikler oldu. Münafıklar, Yahudi kafalı olanlar ve bunlardan etkilenen bir takım Müslümanlar, yani neden ağaç kesiyoruz, hurmalara niye zarar veriyoruz gibi bir düşünceye kapıldılar. Hani böyle hümanistlikten, insancıllıktan filan etkilenerek taraflı tavırlar sergileyen, yani böyle şey mi olur demeye kalkan Müslümanlar da olabilir, Allah korusun. Öte yandan hayır, bu bir savaştır ve hurmalar bunların ciğeridir, canıdır. Bunları yakarak biz onları kalelerinden indirdik. Böylece işlerini bitirebiliyoruz diye bir stratejik söz söyleyen Müslümanlar da vardı. Şimdi Allah-u Teala dedi ki bu ağaçları kesmeniz ya da ayaklar üzerinde durması, yani ağaçların yerinde kalması Allah'ın izniyledir. Allah neticede böyle yoldan çıkan kimseleri rezil edecek. Dolayısıyla siz bu konuda kendinizi hırpalamayın. Şöyle mi yapsaydık, böyle mi yapsaydık filan deyip durmayın. Kararı Müslümanca aldığınızda her iki halde güzel olacaktır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6061. hadis-i şerif. Yine Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın yaşadığı bir olay var. Bunu birkaç kere okuduk. Bir boşanma hadisesi. Fakat burada enteresan bilgiler var. Abdullah İbni Ömer hanımını hayızlıyken bir talakla boşadı. Ömer durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatınca, niye anlatıyor? Ters buldu bir şeyleri. Yani hayızlıyken kadın boşamanın münasip olmadığını düşünüyor Hazreti Ömer. Daha ortada bir kural yok ama Ömer Efendimizin zihin yapısı Kur'an'la dolu. Dolayısıyla tercihlerini o şekilde oluşturuyor. Kafaya yatmayan bir bölüm var. Kime gidecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah Efendimiz'e bunu anlatınca geri döndürmesini, yani tekrar hanımına geri döndürmesini, bir hayız dönemi daha geçirip temizlenmesini beklemesini, sonra da onunla ilişkiye girmeden boşamasını emretti. Ve Allah'ın kadınları boşama konusunda gözetilmesini istediği iddetin bu şekilde olduğunu ifade etti. Yani kadın temizlik dönemindeyken boşanılacak, o dönemde cinsel ilişkiye girilmeyecek, yeniden hayız olacak ve sonra yeniden temizlenecek gibi bu aşamalarla bir boşama gerçekleşecek İslam kurallarına göre. Bundan dolayı Abdullah İbni Ömer'e hanımını hayızlıyken boşayan kişinin durumu sorulduğu zaman şöyle derdi. Eğer karını hayızlıyken bir veya iki talakla boşamışsan bu tür bir durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana onu geri döndürmemi emretmişti. Ancak üç talakla boşamışsan başka bir adamla evlenip boşanmadan sana haram olur. Bunun yanında Allah'ın kadınları boşama konusunda sana emrettiğine karşı gelmiş olursun. Yani sen böyle bir nane yediğin için ceza. Artık o kadına ancak başkasıyla evlenmeden dönüş yok. O da numaradan olmayacak. Gerçekten evlenecekler. Sonra olmadı dönecek. Belki o zaman evlenebilirsin. Bir de sen Rabbimizin boşanma konusunda koyduğu kuralı çiğnediğin için de günaha girmiş olursun. Tövbe etmen gerekecek. Çünkü yasayı koyan Allah-u Teala böyle istiyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6063. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'e "Ey Ebu Abdurrahman, yolcunun namazı nasıl olur?" diye sordum. "Ey Ebu Abdurrahman, yolcunun namazı nasıl olur?" diye sordum. Kim soruyor? Bişir bin Harp. Abdullah İbni Ömer, "Eğer bu konuda Resulullah'ın sünnetine tabi olacaksanız nasıl olduğunu söyleyeyim. Yok, tabi olmayacaksanız söylemem," dedi. Yani sadece laf olsun bir bilgi için soruyorsanız kusura bakmayın söylemem. Ama bunu yapacaksanız söyleyeyim. Sünnet olarak, uygulama olarak hayatınıza koyacaksanız. Ona "Ey Ebu Abdurrahman, en hayırlı sünnet tabii ki Resulullah'ın sünnetidir," dediğimizde Abdullah İbni Ömer, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıktığı zaman geri dönene kadar namazları iki rekattan fazla kılmazdı," dedi. Tabii bu dört rekatlı namazlar için. Sabah namaz yine iki rekat kılınacak, akşam üç kılınacak. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6064. hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir duası. "Allah'ım şehrimizi mübarek kıl. Allah'ım Şam'ımızı bize mübarek kıl. Allah'ım Yemen'imizi bize mübarek kıl. Ölçeğimizi bize bereketli kıl. Müddümüzü bize bereketli kıl," diye dua ederdi. Yani bu şehri Medine, Şam'ıyla Yemen'iyle bize bereketli kıl. Kuzeyiyle, güneyiyle, etrafıyla ölçeğimiz, tartımız bereketli olsun. İşte ölçtüğümüz ölçüler de bereketli olsun diye dua edermiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. 6067. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre için yola çıktı. Ancak Kureyş kafirleri Mekke'ye girmesine engel oldular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de kurbanlarını kesip saçlarını kısalttı. Orada Kureyşlerle bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre diğer yıl umre için gelecek, gelirken kılıç dışında herhangi bir silah taşımayacak ve onların dilediği kadarıyla Mekke'de kalabilecekti. Diğer yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre için geldi, anlaştığı gibi Mekke'ye girdi, orada 3 gün ikamet etti, daha sonra Kureyşliler çıkmasını isteyince oradan ayrıldı, diyor Abdullah İbni Ömer o güne dair bir hatırayı bize aktardığında. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6070. hadis-i şerif, Deccal'in sağ gözü kördür, diğer gözü ise kuru üzüm tanesi gibidir. Bir başka rivayette salkımından pörtlemiş bir tane gibidir diyordu Efendimiz. Deccal tek gözlü, materyalist, maddeci bir dünya. Onda mana yok, ruh yok, ahiret yok, dünya var. Dolayısıyla görüntüsüne de bu yansımış. Sadece yani buradaki bir gözün kör olması sanırım görsel olarak bir ifade olsa bile, bize onu tanıtan bir ifade olsa bile esasen onun zihniyetini, hayata bakışını anlatıyor. Çünkü şeytan da böyledir. Asıl olan dünyadır anlayışıyla insanlara maddeyi, parayı, dünyayı heveslendiriyor. Deccal da bu numaralarla gelecek. Rabbim bizi korusun. Oysa biz biliyoruz ki dünya varsa ahirette var. Madde varsa mana da var. Beden varsa ruh da var. Hayatı beraberce sürdürebileceğiz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Rabbimize hamd eder ve devam ederiz okumaya. 6073. hadis-i şerif. Sa'd bin Ubeyde'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah bin Ömer'in yanında otururken Kinde kabilesinden bir adamı Abdullah İbni Ömer'in yanında bırakıp Said bin el-Müseyyeb'in yanına gittim. Kinde kabilesinden olan adam korku içinde oraya gelince ne oldu diye sordum. Adam şöyle dedi. Az önce Abdullah İbni Ömer'e bir adam geldi ve Kabe'nin üzerine yemin edebilir miyim diye sordu. Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Kabe'nin Rabbi adına yemin et. Ömer babası üzerine yemin ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona baban üzerine yemin etme. Allah'tan başkası adına yemin eden Allah'a ortak koşmuş olur buyurdu. Baban üzerine yemin etme. Allah'tan başkası adına yemin eden Allah'a ortak koşmuş olur buyurdu. Kabe'nin Rabbine yemin caiz, Kabe'ye yemin caiz değil. Abdullah İbni Ömer'in yorumuna göre. Dolayısıyla Allah'tan başkasına yemin edilmeyecek. Sadece Allah adına bir hayat yaşanacak. Cümlelerimizi öyle kuracağız. Değilse Allah'a ortak koşmuş oluruz. Peki bu adam niye titriyor? Bu bilgi onu niye böyle dehşete düşürmüş, farklılaşmış? Önce şunu söyleyeyim. Niyesini bilmiyorum. Ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir bilgi geldiğinde, Kur'an'dan bir ayet okunduğunda Müslüman yürekler titriyor. Bunu dikkate alıyor. Bunu önemsiyor. Önce bunu anlayalım. Allahu alem bu adamcağız da yani ağızdan çıkan bu tür ifadelerin imanı bozan bir şirki barındırma ihtimalinden korktu. Yani belki alışkanlıkla bunlar söyleniyordu öteden beri. Bir takım şeyleri yemin ediyorlardı. Babaya şu dağa taşa. Ama Abdullah İbni Ömer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu şekilde bir bilgi aktarınca adam titredi. Ne yapıyoruz biz? Dilimizden meğer neler çıkıyor? Meğer etrafımızdaki neler söylüyor insanlar diye tedirgin oldu diyebilirim. Rabbim en iyisini bilir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6077. hadis-i şerif. Her ümmetin mecusisi vardır. Bu ümmetin mecusileri de kaderi yalanlayanlardır. Bunlar öldüklerinde cenazelerine katılmayın, hastalandıklarında ziyaret etmeyin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ateşe tapanlara mecusi deniyor biliyorsunuz. Bunların farklı zihniyetleri, farklı felsefeleri de var. Bu ümmetin mecusileri ise belki böyle Yunan'dan, Roma'dan, İran'dan, Hint'ten, eski felsefelerden etkilenerek Allah'ın dinini değişik yorumlayan, böylece aklım vardır, iradem şöyledir, kaderim böyledir, ben yaparım, ben ederim filan demeye kalkan Kur'an bilgilenmesiyle, Kur'an'ın iman ışığıyla, işaret ettiği iman tipiyle iman etmeyen, başka düşünceler üretmeye kalkan kimseler bu kaderi inkar edenlerdir. Bir akılcılıkla dine yaklaşanlardır. Bunlar mecusiler gibidir. Öldüklerinde cenazelerine katılmayın, hastalandıklarında ziyaret etmeyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün için bunu nasıl anlayacağız? Bunu ben bilmiyorum. 6078. hadis-i şerif. Ömer bin Hattab, Harise oğullarının Yahudilerinden Semih adında bir arazi elde etti. Güzel bir arazi. Ve ey Allah'ın Resulü, güzel bir mal elde ettim. ve onu sadaka olarak vermek istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onu satılmamak, bağışlanmamak, miras olarak intikal edilmemek üzere sadaka olarak ver. Onun velayetini Ömer'in ailesinden ileri görüşlü biri alsın. Mahsulün arta kalanını Allah yolunda yolculara, kölelere, fakirlere, yakınlara ve zayıflara ver. O yere mütevelli olan kimsenin, yani oranın sorumluluğunu üstlenen kimsenin o arazinin gelirinden normal şartlarda yemesinde ve bir dostuna yedirmesinde günah yoktur. Bu bir vakıf tarifi. Hammad dedi ki, Amr bin Dinar'ın söylediğine göre Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Safvan'a bu arazinin mahsulünden hediye ederdi. Hafsa da bir arazisini bu şartlarla sadaka olarak verdi. İbni Ömer de bir arazisini bu şartlarda sadaka olarak verdi ve bu arazinin velayetini Hafsa aldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu öğrendi. Hazreti Ömer kendi uyguladı. Babalarının tavırlarını gören çocukları Hafsa ve Abdullah İbni Ömer de benzer şekilde mallarını vakıf olarak bırakmışlar. İşte ucundan yiyebilmişler ama gerisini veriyorlar ikram olarak, hediye ve sadaka olarak. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6079. hadis-i şerif. Önünüzde genişliği Cerba ile Ezruh arası kadar olan bir havz vardır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani çok geniş, çünkü bu coğrafi isimleri, yerleri bilmiyorum ama bir genişliği anlattığını anlıyoruz. Böyle kıyamet gününde içinden içeceğiz, tatlı, bizi bir daha susatmayacak, bizzat Peygamber Efendimizin doldurup bize sunduğu bu içecek, yani Kevser havuzu, inşallah oraya kavuşuruz. Ve genişliği bu kadar büyük olacak sevdiklerimizle birlikte. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 6114. hadis-i şerife kadar ulaşalım. Çünkü aradaki hadis-i şeriflerin pek çoğunu elhamdülillah okuduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında kulun içebileceği en değerli yudum, öfke anında Allah rızası için yudumlayıp içine attığı öfkedir. Yani yutkunuyoruz, öfkelenmişiz, gücümüz de var, yerine getirebiliriz. Ama yutkunup öfkemizi tutuyoruz. İşte bu en tatlı yudumdur. Yiyip içtiklerimizin en tatlısı meğer buymuş. Öfkeyi yutmak. Ya Rabbi bizi böyle güzelleştir. Yumuşak huyla eyle. Özellikle dostlarımıza, kardeşlerimize, eşlerimize, ana babamıza, çoluk çocuğumuza karşı öfkemizi tutan ve böylece sarhoşlaşmayan kullarından olalım, kazanalım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6127. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının son 10 gününde itikafa çekildi. Onun için hurma dallarından bir oda yapılmıştı. Bir gece başını odadan çıkarıp, "Ey insanlar! Namaz kılan kişi namaza durduğu zaman kuşkusuz ki Rabbi ile konuşmaktadır." Yani ona münacat etmekte, ona yalvarmakta, ihtiyacı ona anmaktadır. "Sizden biri Rabbi ile ne konuştuğuna dikkat etsin." Nasıl ifadelerle istiyor? Dikkat etsin. "Namazda iken kimse kimseye karşı sesini yükseltmesin." Yani bir başkasıyla da sesleşmesin, bağırışmasın, konuşmasın buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizin karşısında duruyoruz. Bütün hayatımız onun huzurunda. Ama namazda daha bir konuşma, daha bir dua pozisyonundayız. Nerede durduğumuzu bilelim de ne istediğimizi aklımızdan geçirelim. Kafa bir yerde, gönül bir yerde, vücut bir yerde tadı olmuyor bu amelin. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6134. hadis-i şerif şöyle. Ensardan bir adam alışverişlerinde hep aldatılırdı. Dilinde de kekemelik vardı. Sonunda hep aldatılmasından yana Resulullah'a şikayette bulununca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Alışveriş yaptığın zaman aldatma yok de," buyurdu. Vallahi daha sonra diyor Abdullah İbni Ömer, o adamın alışveriş yaparken kekeleyerek "aldatma yok" demesini şu an dahi duyar gibiyim. Ne güzel bir toplum. Adam aldatma yok diyecek, kimse aldatmayacak. Zaten aldatmayacak da yine de Belki adam akıllı fikirli gelmiş malı istiyor bu fiyata ben ona verdim diyecek adam. Öyle değil. Bak ben aklım ermiyor. Beni aldatmayın diye uyaracağız. Güzel. Çok güzel. 6139. hadis-i şerifi okuyalım ve inşallah sözümüzü tamamlayalım. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini okumaya hep devam edeceğiz. Ama bu programlık bu kadar diyeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mescit kerpiçten yapılmıştı. Hayal edin, Efendimizin mescidi kerpiçten, toprak. Ve tavanı hurma dallarıyla kaplıydı. Direkleri hurma kütüklerindendi. Ebu Bekir Efendimiz ona hiçbir eklemede bulunmadı. Ömer ona eklemede bulunarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğu gibi duvarlarını kerpiçten inşa edip tavanını hurma dallarıyla kapattı ve direğini ağaçtan yaptı. Sonra Osman onu değiştirip birçok eklemede bulundu. Duvarlarını nakışlı taşlarla ve kireçle yaptı. Direklerini de nakışlı taşlardan yaptı. Tavanını da sarç ağacından yaptı diyor Abdullah İbni Ömer. Mescidin bu değişimini bir bakıma belki de Müslümanların değişimini bize böyle anlatıyor. Hayat böyle, garibanlık böyle, varlık böyle. Ama hepsi Allah rızası adına kulluğun güzelliği için uğraşmış üç adamdan bize aktarım var. Rabbim onlarla görüşmeyi, cennette buluşmayı bize ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.